Ayrım 17.
Benim sırrım, diye açıkladı. Onları en güzel otlaklara götürmektir. Onlar sıcaktan fazla rahatsız olmazlar. Doyasıya yerler ve haftadan haftaya gelişip büyürler. Küçük Kağa, inek Tanrıça Hathor'un hayvanıdır, diye açıklama yaptı. Bu yüzden inek güzel ve yumuşak huyludur. Çiftçi şaşırmıştı. Bunları size kim öğretti prens? Bir masalda okudum. Şimdiden okumayı öğrendiniz mi? Beni sevindirmek ister misiniz? Elbette. Bana bir kireç parçası ve bir kamış verin. Peki, peki hemen. Çiftçi Necem'in gözlerinin içine baktı. Bakan göz kırparak olurunu verdi. Küçük oğlan çocuğu aletleri elinde çiftliğin avlusunda gezindi. Sonra köylülerin şaşkın bakışları altında ahırlara doğru gitti. Bir saat sonra prens kireç plakayı çiftlik sahibine verdi. Plakanın üzerinde rakamlar vardı. Kıha, çok iyi saydım, dedi. Senin 112 ineğin var. Çocuk gözlerini ovuşturdu ve Necem'in ayaklarının arasına sığındı. Şimdi uykum geldi, dedi. Tarım Bakanı çocuğu kollarının arasına aldı. Kıha uykuya dalmıştı bile. Necem, Ramses'in yeni bir mucizesi, diye düşündü. 36. Ramses gibi atletik vücutlu, geniş omuzlu, gür saçlı, sakallı, yüzü güneşten yanmış olan Musa yavaş adımlarla Mısır kralının çalışma odasına girdi. Ramses ayağa kalktı. İki arkadaş kucaklaştılar. Seti de burada çalışıyordu, değil mi? Hiçbir şeyi değiştirmedi Musa. Onun düşünceleriyle dolu bu oda. Umarım bana da ülkeyi yönetmek için ilham verir. Tavana yakın açılmış üç pencereden gözleri rahatsız etmeyen bir ışık giriyordu. Pencerelerin düzenleniş biçimi çok tatlı bir hava akımı sağlıyor, sona ermekte olan yazın sıcağını dayanılır kılıyordu. Ramses arkalıklı koltuğunu bıraktı, arkadaşının karşısına hasır iskemliye oturdu. Nasılsın Musa? Sağlığım mükemmel ama hiçbir işim yok. Görüşmeye pek fırsat bulamıyoruz, sorumlusu da benim. Sen de bilirsin ki, İşsiz güçsüz bir hayat, şatafatlı olsa da benim tüylerimi diken diken eder. Karnak'taki işimi seviyordum. Memphis sarayının çekiciliği yok mu? Saray halkı benim canımı sıkıyor. Seni göklere çıkarmaktan başka bir işleri yok sanki. Gün gelecek seni Tanrı katına çıkarmakta gecikmeyecekler. Bu çok aptalca ve aşağılık bir şey. Yaptıklarımı eleştiriyor musun? Mucizevi su taşkını, Zümrüt-ü Anka, yeni bir çağ. Bu tartışmasız olaylar halk tarafından bu kadar sevilmeni sağladı. Doğaüstü güçlerin mi var? Büyük yazgıların adamı mısın? Senin halkın buna inanıyor. Ya sen Musa? Belki bu gerçektir. Ama sen gerçek bir tanrı değilsin. Ben böyledir mi dedim? Uyanık ol Ramses. Çevrendekilerin dal kavukluğu seni sınırsız bir kendini beğenmişliğe sürükleyebilir. Sen Firavun'un rolü ile görevinin ne olduğunu pek bilmiyorsun. Ayrıca beni vasat bir adam gibi görüyorsun. Sadece sana yardım etmek istiyorum. Sana az sonra yardım etme fırsatını vereceğim. Musa'nın bakışları merakla parıldadı. Beni Karnak'a geri mi gönderiyorsun? Sen kabul edecek olursan sana vereceğim görev ondan büyük ve önemli olacak. Karnak'tan daha mı önemli? Kral ayağa kalktı, sırtını duvara yasladı. Kafamda çok büyük bir tasarı var. Ve ben bundan Nefertari'ye söz ettim. Nefertari ile ben o tasarıyı somutlaştırmadan önce bir tanrısal işaret beklememiz gerektiğini düşündük. Suların kabarması ve Zümrüt-ü Anka. Tanrılar bize bu iki işareti ihsan etti. Yaşam evi gökbilim yasalarına göre yeni bir dönemin açıldığını doğruladı. Abydos'ta olduğu gibi Karnak'ta da babamın başladığı eseri bitireceğim elbette. Ama bu yeni dönem yeni eserlerle damgalanmalıdır. Bu da mı kendini beğenmişlik Musa? Her firavun geleneğe göre böyle yapmalıdır. Ramses tasalı görünüyordu. Dünya değişiyor. Hititler sürekli olarak tehdit oluşturuyor. Mısır zengin ve herkesin göz diktiği bir ülke. İşte büyük projemi tasarlamama neden olan gerçekler. Ordunun gücünü mü artıracaksın? Hayır Musa. Benim tasarım Mısır'ın yaşamsal merkezinin yerini değiştirmek. Demek istiyorsun ki yeni bir başkent kurmak. Musa şaşkına döndü. Bu bir çılgınlık değil mi? Ülkemizin yazgısı Kuzeydoğu'da belirlenecek. Bu nedenle hükümetimin Lübnan'dan, Suriye'den ve Hititlerin tehdit ettiği korumamız altındaki bölgelerden en kısa zamanda haber alabileceğimiz Delta'da bulunması gerekiyor. Tep Amon'un kenti olarak kalacak. Orada muazzam Karnak ile daha da güzelleştireceğim Luxor yükselecek. Batı kıyısındaki Sessizlik Dağı, sonsuza dek krallar ve kraliçeler vadisindeki mezarlara göz kulak olacak. Peki Memphis? Memphis, Güney Mısır ile Kuzey Mısır arasında denge öğesi olacak. Delta ile Nil Vadisi'nin birleştiği noktadaki bu kent, ülkenin ekonomi başkenti olarak kalacak. Ülkeyi düzene koyma merkezi olacak. Daha kuzeye, daha doğuya gitmek gerek Musa. Bu görkemli yalnızlığımızla kurulup oturamayız. Daha önce Mısır'ın istila edildiğini unutmayalım. Mısır herkesin iştahını çekiyor. Surlardan oluşan hat yeterli değil mi? Tehlike anında çok çabuk harekete geçmem gerekir. Sınıra ne kadar yakın olursam haberler bana o kadar çabuk ulaşır. Yeni bir başkent yapmak tehlikeli bir girişim demektir. Akaneton başarısızlığa uğramadı mı? Akaneton bağışlanamayacak kusurlar işledi. Orta Mısır'da seçtiği kent daha ilk taşı konurken başarısızlığa uğradı. O halkın mutluluğunu aramıyordu. Sadece kendi gizemli düşünü gerçekleştirmeyi düşünüyordu. O da senin gibi Amon rahiplerine karşı gelmemiş miydi? Şayet Amon baş rahibi, yasaya ve krala sadıksa onunla neden savaşayım ki? Akaneton tek tanrıya inanıyordu ve o kenti tek tanrıya hamdolsun diye yaptı. Akaneton babası büyük Amanetop'in ona bıraktığı mutlu ülkeyi harabeye çevirdi. O kendini dualarına adamış, zayıf ve kararsız bir insandı. Onun hükümdarlığı sırasında Mısır'a düşman olan güçler kontrolümüz altındaki birçok toprağı fethettiler. Onu savunmaya mı kalkıyorsun? Musa duraksadı. Bugün onun başkenti terk edildi. Benimki ise birçok kuşak için kurulacak. Ramses, beni oldukça korkutuyorsun. Cesaretini yenile dostum. Hiç yoktan böyle bir kent yaratmak için kaç yıl gerekecek? Ramses gülümsedi. Hiç yoktan yaratılmayacak. Açıkla. Benim eğitildiğim yıllar boyunca Seti bana önemli kentleri gezdirdi. Her yolculuğumuzda bana o zamanlar tam olarak anlayamadığım bir sürü bilgi aktardı. Ama artık bu bilgiler kafamda gerçek anlamlarını kazandı. Ziyaret ettiğimiz kentlerden biri de Avaris'ti. Avaris, lanetlenmiş kent. Hiksoslu istilacıların başkenti değil mi? Seti de Osiris'in katili Set'in adını taşıyordu. Ama Set'in yıkıcı gücünü iyi işler yapmak için kullanmayı başardı. Ya sen, Avaris'i Ramses'in kenti haline mi dönüştürmek istiyorsun? Pi Ramses, Ramses'in kenti. Mısır'ın başkenti bu adı taşıyacak. Bu bir çılgınlık. Pi Ramses muhteşem olacak. Bütün şairler onun güzelliğini şiirlerine konu edecekler. Kaç yıl sonra? Sorduğun soruyu unutmadım. İşte seni de bunun için çağırttım. Korkarım, anlamıyorum. Bana çalışmaları denetleyecek ve gecikmeyi önleyecek güvendiğim bir adam gerekli. Acelem var Musa. Avaris olabildiğince çabuk Pi Ramses'e dönüşmek zorunda. Bunu ne kadar zamanda gerçekleştirmeyi düşünüyorsun? Bir yıldan az bir süre içinde. Olanaksız. Senin sayende olanaklı. Sadece kendi irademle koca koca taşları şahin hızıyla taşıyabileceğimi mi sanıyorsun? Elbette ki taşları götüremezsin ama tuğlaları götürebilirsin. Öyleyse düşündüğün... Evet, tuğlacılıkta çalışan çok sayıdaki Yahudileri düşünüyorum. Şu anda onlar birçok yerleşim bölümüne dağılmış durumdalar. Onları bir araya getirirsek mükemmel bir kadron olacak. Bunlar bu dev projeyi başarıyla tamamlarlar. Tapınakların yapımında taş kullanmak zorunda değil miyiz? Önce var olan tapınakları büyüteceğim. İnşaat 3 yıla yayılacak. Tuğlayla sarayları, devlet dairelerini, soyluların villalarını, büyük küçük evleri yapacağız. Bir yılda olmadan Pi Ramses oturmaya ve başkent olarak görevini yapmaya elverişli durumda olacak. Musa'nın yüzünde şüpheci bir ifade belirdi. Bunun olanaksız olduğu kanısındayım. Sadece planların hazırlanması bile... Plan benim kafamın içinde. Planı papirüs üzerine bizzat ben çizeceğim. Sen de uygulanmasına göz kulak olacaksın. Yahudiler çoğunlukla saldırgan olurlar. Her kabilenin bir önderi vardır. Senden bir ulusun kralı olmanı istemiyorum. Sadece çalışmalarımın şefi olmanı istiyorum. Bunu benimsemem kolay olmayacak. Sana güveniyorum. Tasarı öğrenilir öğrenilmez başka Yahudiler benim yerimi almaya çalışacaklar. Böyle bir olanağı elde edebileceklerini mi sanıyorsun? Musa gülümsedi. Verdiğin süre içinde hiçbir bu işi bitiremez. Pir Ramses'i kuracağız. Bu yeni kent Delta güneşinin altında parıldayacak ve güzelliğiyle Mısır'ı aydınlatacak. Haydi görev başına Musa. 37. Tuğla işçisi Abner, Sari'nin giderek artan haksızlıklarına katlanamıyordu. Sari Ramses'in ablasının kocası olmasına güvenerek işçileri hor görüyor, onlara sert davranıyordu. Fazla mesailere çok az ücret veriyor, günlük tayınları üzerine aldatmacaya sapıyor, işin kötü yapıldığını bahane ederek izinleri vermiyordu. Musa Teb'de oturduğu sırada Sari yelkenleri indirmek zorunda kalmıştı. Onun gidişinden sonra saldırganlığını iki katına çıkardı. Bir gün önce 15 yaşındaki bir çocuğu tuğlaları fabrikadan gemiye çabuk götürmemekle suçlayıp sopa ile dövmüştü. Bu kez bardağı taşırmıştı. Sari fabrikaya girdiğinde Yahudileri daire biçiminde oturur buldu. Sadece Abner boş küfelerin önünde ayakta duruyordu. Sari, "Kalkın ve işinizin başına gidin," diye emretti. Sanki her geçen gün daha zayıflıyormuş gibi görünüyordu. Abner gayet sakin bir ifadeyle, "Özür dilemenizi istiyoruz," dedi. "Ne dedin sen? Ne dedin?" "Haksız yere dövdüğün çocuk hasta yatıyor. Ondan olduğu kadar bizden de özür dilemelisin." "Sen aklını mı kaçırdın Abner?" "Gönlümüz alınmadığı sürece işe başlamayacağız." Sari'nin gülüşü acımasızdı. "Gülünç oluyorsun zavallı Abner. Madem ki sen bizimle alay ediyorsun, seni şikayet edeceğiz. Hem gülünç hem de aptalsın. Benim emrim üzerine polis soruşturma yaptı ve bu gencin kendi kusuru yüzünden kaza geçirdiğini saptadı. Ama bu bir yalan." Bir katip onun ifadesini benim yanımda aldı. Söylediklerini inkar edecek olursa onun yalan söylediği meydana çıkacak. "Nasıl oluyor da gerçeği böylesine saptırmaya cesaret edebiliyorsun? Hemen işe başlamadığınız takdirde cezanız çok ağır olacak. Tuğlaları Teb'in yeni belediye başkanının evine teslim edeceksiniz. Belediye başkanı gecikmeye hiç katlanamaz." "Yasalar..." "Yasalardan söz etme Yahudi. Onları anlayacak yetenekte değilsin. Şayet şikayet edecek olursan ailen ve yakınların zarar görür." Abner Mısırlı'dan korktu. O ve öteki işçiler işlerinin başına döndüler. Sari'nin karısı Dolant, Libyalı büyücü Ofir'in garip kişiliğine giderek daha da çok kapılıyordu. Endişe verici yüzüne, yırtıcı kuşu andıran profiline rağmen Ofir yatıştırıcı konuşuyor, güneş kursundan ve Aton'dan söz ederken heyecanını karşısındakine de aktarabiliyordu. Ramses'in ablasının birçok arkadaşını evinde ağırlıyor, onları Akaneton'a reva görülen haksız işkenceyi ve tek tanrının dinini uygulamanın zorunlu olduğunu hatırlatıyordu. Ofir insanları büyülüyordu. Hiç kimse onunla görüştükten sonra eskisi gibi olmuyordu. Bazıları duydukları karşısında sarsılıyor, bazıları da onun haklı olduğuna inanıyordu. Böylece Libyalı, ona ilgi duyan soyluları içinde tutacak olan bir ağı yavaş yavaş örüyordu. Haftalar geçtikçe Aton ve Lita'nın hükümdarlığına taraftar olanların sayısı artıyordu. Tahtın ele geçirilmesi daha uzak bir ihtimal olsa bile en azından bir düşünce hareketi oluşuyordu. Lita görüşmelere katılıyor ama ağzını açmıyordu. Genç kadının saygınlığı ve ağırbaşlılığı birçok soylu insanın ona inanmasını sağlamıştı. Dikkate alınması gereken bir kral soyundan geldiği belliydi. Eninde sonunda sarayda bir mevki sahibi olması gerekmiyor muydu? Ofir hiç eleştiride bulunmuyor, hiçbir şey istemiyordu. Kalın ve inandırıcı sesiyle Akaneton'un derin inancını hatırlatıyor, Aton onuruna düzenlediği şiirlerinin güzelliğini, gerçeğe karşı tutkusunu dile getiriyordu. Sevgi ve barış. İşkence görmüş kral ile onun soyundan gelen Lita'nın da istediği bunlar değil miydi? Ve bu mesaj muhteşem bir geleceği, Mısır'a ve onun uygarlığına layık bir geleceği bildiriyordu. Dolant eski dışişleri bakanı Meba'yı büyücüye tanıtacağı için gurur duyuyordu. Her zamanki uyuşukluğundan kurtulmuştu ve artık soylu bir davaya hizmet ediyordu. Ramses onu terk etmişti, büyücü ise yaşantısına bir anlam kazandırıyordu. Geniş ve güven veren bir yüzü, soylu ve saygı uyandıran bir görünüş olan eski diplomat güvensizliğini saklamadı. Sizin ısrarınız üzerine kabul ediyorum sevgili bayan. Sadece sizi kırmamak için. Teşekkürlerimi kabul edin Meba. Pişman olmayacaksınız. Dolant Meba'yı avokado ağacının altında oturmuş, iki keten ipi örerek bir nazarlığa kordon yapmaya çalışan büyücünün yanına götürdü. Büyücü kalktı ve eğilerek selam verdi. Benim için bir bakanı ağırlamak büyük bir onurdur. Meba dokunaklı bir sesle, artık hiçbir şey değilim dedi. Haksızlık herkesin başına her yerde gelebilir. Ama bu bir teselli değil. Ramses'in ablası araya girdi. Dostum Meba'ya her şeyi açıkladım. Belki bize yardım etmeyi kabul edecektir. Yanılgıya düşmeyelim sevgili bayan. Ramses beni emekli ederek altından bir kafese hapsetti. Büyücü ağırbaşlı bir ifadeyle, ondan öcünüzü almak istiyorsunuz dedi. Meba karşı çıktı. Abartmayalım. Yönetimde sözü geçen birkaç dostum kaldı. Onlar kendi meslekleriyle uğraşırlar, sizinkiyle değil. Benim başka bir hedefim var. Lita'nın haklılığını kanıtlamak. Bu gerçekleşmesi olanaksız bir düş. Ramses eşi az bulunur güçlü bir kişiliğe sahip. İktidarı hiç kimseye bırakmaz. Ayrıca hükümdarlığının ilk yılına damgasını vuran mucizeler onu halkın sevgilisi yaptı. İnanın bana o erişilmez bir insan. Böylesine önemli bir düşmanı yenmek için onun kendi alanında savaşmamak gerekir. Sizin planınız nedir? Sizin ilginizi çekiyor mu? Belki. Bu sorudan sıkılan Meba boynundaki muskaya dokunmuştu. Bu hareketinizle yanıtın birini verdiniz. Büyü. Ramses'in çevresindeki koruma kalkanını kırabilecek yetenekteyim. Uzun zaman alacak ve zor olacak ama amacıma ulaşacağım. Ürkmüş olan diplomat bir adım geriledi. Size yardımcı olacak yetenekli biri değilim. Sizden böyle bir şey istemiyorum Meba. Ramses'e saldırmak için başka bir alan daha var. Fikirler alanı. Ne demek istediğinizi anlayamıyorum. Aton'dan yana olanların onurlu ve saygılı bir öndere ihtiyaçları vardır. Aton öteki tanrıları sildikten sonra bu adam ön planda rol oynayarak zayıflamış ve hareket yeteneğinden yoksun Ramses'i devirecek. Bu çok tehlikeli bir şey. Akaneton'a işkence yapıldı ama Aton'a değil. Hiçbir yasa onun dinini yasaklamamıştır. Aton'un hayranları çok kalabalık ve onun dinini zorla kabul ettirmeye kararlılar. Akaneton başarısızlığa uğradı ama biz başaracağız. Meba allak bullak olmuştu, elleri titriyordu. Düşünmem gerekir. Kralın ablası coşku verici değil mi diye sordu. Bu bizim önümüze açılan yeni bir dünya. İçinde gerçek yerimizi alacağımız yeni bir dünya. Evet, belki düşüneceğim. Ofir bu görüşmeden son derece memnundu. İhtiyatlı ve korkak bir diplomat olan Meba önder olacak çapta bir adam değildi. Ama Ramses'ten nefret ediyor ve eski mevkini yeniden elde etmek istiyordu. Harekete geçme yeteneği yoktu ama bu durumdan yararlanmak için dostu ve rehberi Şenar'a danışacaktı. Ofir'in asıl kullanmak istediği adam Şenar'dı. Dolant daha düne kadar kardeşini kıskanan bu yeni dışişleri bakanından söz etmişti. Şayet düşüncelerinde bir değişiklik olmamışsa, Şenar yeni maskesinin altında Ramses'i devirme arzusunu duyuyordu. Büyücü araya Meba'yı sokarak bu güçlü kişiye ilişki kuracak ve onu başlıca müttefiki yapacaktı. Yorucu ve bitmek bilmeyen bir çalışma gününden sonra, Sari'nin eklem iltihabı nedeniyle şekil değiştirmiş olan ayak baş parmağı şişmiş ve kızarmıştı. Arabasını zorlukla sürebiliyordu. Ayakta durmak dayanılır gibi değildi. Tek tesellisi Yahudi işçiler üzerinde disiplin kurmayı başarmasıydı. Zavallı işçiler sonunda ona baş kaldırmanın yararsız olduğunu anlamışlardı. Tep kenti polisiyle olan ilişkileri ve belediye başkanının desteği sayesinde tuğla işçilerine keyfine göre muamele ediyor, öfkesini bu ayak takımından çıkarıyordu. Büyücü ile ona akıl hocalığı eden sessiz kadın onu iyice tedirgin ediyorlardı. Evet, bu iki yabancı ölçülü davranıyorlardı. Ama dolantı gereğinden çok etkiliyorlardı. Karısının Aton'a karşı duyduğu yürekten bağlılık giderek sinir bozucu oluyordu. Onun gizemli havasında kaybolmak, Ofir'in sözlerini bir kaynak suyu gibi içmek, onun ev kadınlığı görevlerinin ihmal etmesi neden olmayacak mıydı? Uzun boylu esmer karısı onu villaların eşiğinde bekliyordu. Sari ona, "Masajımı yapmak için bana merhem getir," diye emretti. Acı dayanılır gibi değil. Pek çıt kırıldım olmadın mı şekerim? Ben mi? Çıt kırıldım. Omuzlarımdaki yükün ne olduğundan haberin yok. Bu Yahudi sürüsü beni çökertiyor. Dolant kocasını kolundan tutup yatak odalarına götürdü. Sari yastıkların üzerine sırtüstü uzandı, karısı ayaklarını yıkadı, kokular sürdü. Şişmiş ayak baş parmağını merhemledi. Senin büyücü hala burada mı? Bugün ne bayle görüştü? Eski Dışişleri Bakanı mı? Çok iyi anlaştılar. Meba, at ona inanıyor ha? Ödleyin biridir o. Hala bağlantısı olan birçok insan var. Birçok soylu ona saygı duyuyor. O Frilelita'ya yardım etmeye razı olursa biz ilerleriz. Bu iki meczuba gereğinden çok önem vermiyor musun? Sari, böyle konuşmaya nasıl cesaret ediyorsun? Peki peki, bir şey demedim. Eski mevkimizi elde etmek için onlar bizim son şansımız. Hem sonra Aton'a inanmak öylesine güzel, öylesine saf ki. Ofir dinden, imandan söz ederken kalbinin içinden ılık bir şeyin aktığını hissetmiyor musun? Senin kocan bu Libyalı sihirbazdan daha önemli biri değil mi? Ama böyle bir karşılaştırma söz konusu bile olamaz. Ofir bütün gün seni seyrediyor. Bense tembel Yahudilere göz kulak oluyorum. Biri sarışın, öteki esmer iki kadın aynı çatı altında. Senin şu Ofir çok şanslı bir adam. Dolant hasta parmağı ovmayı bıraktı. Sayıklıyorsun galiba Sari. Ofir bilge bir kişi ve din adamı. İma ettiğin şeyi o uzun zamandan beri düşünmüyor. Ya sen? Sen düşünüyor musun? Beni iğrendiriyorsun Sari. Elbiseni çıkar ve bana masaj yapmaya başla. Dualar mualar bana vız gelir. Ha, az daha unutuyordum. Neyi? Kralın bir habercisi senin adına yazılmış bir mektup getirdi. Getir bana şunu. Dolant çekildi. Sari'nin ayak baş parmağı şimdi daha az acıyordu. Devlet ondan ne istiyordu? Belki de daha onursal bir göreve atanacak ve Yahudilerle ilişkisi kalmayacaktı. Uzun boylu esmer bir kadın elinde mektupla göründü. Sari papirüsü açtı ve okudu. Yüzü kasıldı, dudaklarından kan çekildi. Kötü bir haber mi? Tuğlacı ekibimle birlikte Memphis'e çağrılıyorum. Bu çok harika bir şey. Mektup kraliyet şantiyeleri baş gözetmeni Musa tarafından imzalanmış. 38. Hiçbir Yahudi tuğla işçisi gelmemezlik etmedi. Musa'nın mektupları onların çalıştıkları yerleşim birimlerine geldiği zaman hepsi coştu. Karnak'ta kaldığı süreden bu yana Musa'nın ünü bütün Mısır'a yayılmıştı. Herkes onun kan kardeşlerini savunduğunu ve hiçbir zulme izin vermediğini biliyordu. Ramses'in arkadaşı olması ona hatırı sayılır bir kolaylık sağlıyordu. Ve şimdi de kraliyet şantiyelerinin baş gözetmeni olmuştu. Birçokları için yeni bir umut doğuyordu. Musa kuşkusuz ücretleri artıracak ve çalışma koşullarını düzeltecekti. Musa'nın kendisi bile böyle bir başarı beklemiyordu. Bazı kabile reislerinin canı sıkılmıştı. Ama Firavun'un emirleri tartışılmazdı. Bu nedenle Musa'nın otoritesi altında yer aldılar. Musa Memphis'in kuzeyinde kurulu çadırlı kampı dolaşıyor, sağlık koşullarının ve konforun sağlanıp sağlanmadığını kontrol ediyordu. Sari onun yolunu kesti. Bu davetinin sebebi nedir? Yakında öğrenirsin. Ben Yahudi değilim. Birçok Mısırlı ekip şefi burada. Karımın kralın ablası olduğunu unutmayacaksın herhalde. Ben şantiyelerin baş gözetmeniyim. Başka bir deyişle benim emirlerime uymak zorundasın. Sari dudaklarını ısırdı. Benim Yahudi sürüsü çok disiplinsiz. Bu nedenle sopa kullanma alışkanlığını kazandım ve bunu değiştirmek niyetinde değilim. Sopa iyi kullanıldığı takdirde kulağı açar. Haksızlık yapıldığı durumlarda ise sopayı kullananı cezalandırmak gerekir. Bu işi de bizzat ben yaparım. Bu kibirli halin beni korkutmuyor. Kendini sakın Sari. Seni görevinden alacak gücüm var. Sen iyi bir tuğla ustası olursun değil mi? Buna asla cesaret edemezsin.